Ayrım 18. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 171. Ormanda o güneşi gördüğüm gün ne kadar zaman korkular içinde dolandığımı bilmiyordum. Herhalde o günde karanlık çökene kadar ormandan kurtulmaya çalışmıştım. Sonradan yorgun ve bitkin düşüp tekrar uyumuşum. Aslında bu ormanlarda ayı, kurt, domuz gibi vahşi hayvanlar da çoktur. Ama benim aklım sadece heybetli korkunç devlere takılı kalmış. Gözlerim sadece dev sürüleri görüyordu. Ben o gece yine aynı ormanın içinde korkunç devler arasında kaldım. Takatsiz kalıp yere düşene kadar dolandım durdum. Gecenin hangi saatinde uykuya daldığımı, kaç saat uyuduğumu bilmiyorum. Uyandığımda altımda kurumuş yumuşak meşe yaprakları vardı. Bunu hala hatırlıyorum. Acılar, üzüntüler ve korkular insana açlığını unutturuyor. Ama son uykudan uyanışımda açlıktan midemin kazındığının, susuzluktan dudaklarımın kupkuru olduğunun ve takatsiz, dermansız kaldığımın ilk defa farkına vardım. Açlık aklıma geldiğine göre herhalde şoku biraz atlatmıştım. Ormanın içinde yattığım yerden etrafıma dikkatlice baktım. Önce parlayan yaz güneşinin ışınları gözüme vurdu ve bu korkulu ormanın sonunda tarlalar görünüyordu. Gözlerime inanamadım. Çünkü gördüğüm tarlalar bir hayal değil de hakikaten bir gerçekse bu karanlık ormanın korkulu devlerinden kurtulmuş olacaktım. Çünkü bu orman benim için en zalim kralın zindanlarından daha beterdi. Yerimden zorla ayağa kalkabildim. Takatsiz, dermansız halimle ama devlerden kurtulma umuduyla güneşin doğduğu yöne doğru yürüdüm. Güneşe doğru 10-15 adım yürüdüğümde tarlaların gerçek olduğunu gördüm. Daha da sevindirici olan ormandan çıktığım yerden 20 adım ileride bir buğday tarlasının sararmış başakları parlıyordu. Yamaçtaki tarla doğu tarafımdaydı. Bir adam da tek başına orakla tarlayı biçiyordu. O anda bir insan görünce korkulu ormandan kurtulduğuma inanmaya başladım. Sonradan anlaşıldı ki orman içinde yani dehşet ve kabus içinde 3 günüm geçmiş. 3 gün zırnık kadar bir şey yememişim. 3 gün korkunç devlerle boğuşmuşum. Tanrı hem beni yapayalnız bırakmıştı hem de savaşın en korkulu, en dayanılmaz, en ağır kısmını benim gibi zavallı bir çocuğun sırtına yüklemişti o günler. Çocuk yaşta sırtımdaki savaşın ağır yüküne rağmen ben o an korkulu karanlık ormandan kurtulduğum için sevinç duydum. Kendimi zindandan kurtulmuş bir mahkum kadar özgür hissettim. Yavaş yavaş buğday tarlasına yaklaştım. Buğday başağını avucumda ezip kuru tanelerini yemeye başladım. Olgunlaşmış sararmış buğdayları orakla biçen adam beni gördüğü halde hiç umursamıyor, boyuna ekinini biçiyor. Herhalde benim dağlarda günlerce bir çocuk olarak kimsesiz ve aç kaldığımın farkında değil. Bana dikkatli bakıp perişan halimi görmüyor. Belki de her şeyin farkında ama kendini saflığa vuruyor. Benim defolup gideceğimi, böylece benden yani bir kaçaktan, bir püsküllü beladan kurtulmuş olacağını hesaplıyor. Çünkü bana yardım etse başı belaya girebilir. Bu gibi tehlikeli hallerde bir kaçağı hiç görmemiş gibi davranmak en iyi taktiktir diye düşünüyor belki de. Ben boyuna iki elimle buğday başaklarını ezerek kupkuru tanelerini ayıklayıp yiyorum. Kendimi doyurmaya uğraşıyorum. Orak çeken adamın beni görmemezlikten gelmesi bana zaman kazandırdığı için benim de hoşuma gidiyor. Bir ara güneyimdeki karşı dağa baktım. Güneydeki dağın yamacında da tek bir adam yine ekin biçiyor. İki tarla arasında kalan derin vadinin içindeki yoldan boyuna kahverengindeki askeri arabalar, cipler vızır vızır geçiyor. Ben hala kuru buğday tanelerini çiğneyip yemeye devam ediyorum. O kadar bitkinim ki askerlerden kaçmak bile aklıma gelmiyor. Benim için artık ölümden kaçmanın da bir anlamı kalmamıştı. Çünkü ölüm şu anda içinde bulunduğum korkulu yaşamdan kurtuluş demekti. Yakınımda orak biçen iri yarı tahminen 30 yaşındaki adam bizim dille karşı yamaçtaki tarlada orakla ekim biçene seslendi. ''Lavni arabe çifeteline!'' Bu arabalar ne geziyorlar, niye çoğaldılar anlamında soruyor. Öteki de Fevzi Paşa gelmiş, onu karşılamaya gidiyorlar diye cevap verdi. Tarla biçen adam ne askerlerle ilgileniyor ne de benimle. Hiçbir şeye aldırmadan hızlı hızlı tarlasını biçiyor. Adamın bu davranışı benim çok tuhafıma gitti. Ben o adama bakarken aklıma eski günlerim geldi. Bizim de ailemiz, evimiz, tarlalarımız vardı. Biz her şeyi terk ettik. Biz şimdi can derdindeyiz, bu adam mal derdinde. Bu adam Sultan Süleyman'a kalmayan dünyanın kendisine kalacağını sanıyor. İşini bir dakika bırakıp bana bile bakmıyor diye düşündüm. Ben bir yandan kuru taneleri yerken bir yandan da etrafımı iyice inceliyordum. Benim bulunduğum dağın üst yamacında bir köy gördüm. Biraz dikkatli bakınca bu köyü tanır gibi oldum. Ben buraya daha önce babamla birlikte gelmiştim. Bu Kirvam Hıdır'ın köyüydü. Herhalde mideme inen buğday taneleri beni biraz canlandırdı. Biraz kendime geldim ve yaşamı sevmeye başladım. Bu orak çeken köylü beni jandarmalara ihbar eder diye kuşkulanmaya başladım. Durumumu adama anlatmak istemiyorum. Kaçak olduğumu, aç susuz ve bitkin olduğumu söylemek istemiyorum. Adam soru sorarsa açık vereceğimden, kendimi ele vereceğimden korkuyorum. Ona vereceğim cevaplar için hazırlık yapıyorum. Böyle en az 10 dakika geçti. Orak çeken adam belki de benim gibi püsküllü bir belanın çekip gitmeyeceğini anladı. Belki de içindeki merak korkudan daha üstün gelmiş olduğundan nihayet başını işten kaldırdı. Bana dikkatlice uzun uzun baktı. Benim o köyden olmadığıma iyice kanaat getirdi. Dersimce diliyle, "Yavrum sen kimsin, nereden geliyorsun?" diye sordu. Adamın bu bela nereden başıma türedi dermiş gibi bir hali vardı. "Elkazı köyünden, Kureyşan aşiretindenim." diye cevap verdim. Köyümü ve aşiretimi yanlış söyledim. Çünkü insanların çoğu muhbir, hafiye olmuş, ihbarcı olmuş. Aşiretimi ve babamı tanırsa para almak için beni ihbar eder diye kuşkulanıyorum. Bazı hainler komutanlardan para almak için arananların kellelerini kesip komutanlara götürüyorlardı. Komutanlar bu köye dokunmadığına göre köyde çok ihbarcı olabilir diye düşünüyorum. Zulüm ve vahşetin benim çocuk kafamda o anda oluşturduğu kötü ve yanlış etkilerinden olsa gerek, yakılmış yıkılmış köyleri yiğitliğin simgesi görüyorum. Yakılıp yıkılmamış köyler ise bunun tersi. Savaş insanlarda kuşkulu ve güvensiz bir kişilik yaratıyor. Acımasız, kuralsız bir kıyımın pratik sonucu bana da acımasız, kuralsız bir değerlendirme yaptırıyordu. Bir iki dakika sonra orak çeken adam, "Bu köye kime geldin?" diye sordu. Ama yine işine eğildi. Buğdayını biçiyor, bana bakmıyor. Ben adamın sorusuna cevap verdim. "Bozuk Uşağı köyünde adı Hıdır olan bir Kivram'ız var. Ona gitmek istiyorum." dedim ve aramızda ikili konuşma başladı. "İsmin nedir?" "Ali" dedim. Esas adımı söylemedim. "Karşında duran köyün ortasında görünen büyük konak senin Kivran olan Hıdır'ın evidir." dedi. Buğdayını biçen adam çok candan ve içten sanki bana acıyormuş gibi üzgün bir ses tonuyla ve bizim dille konuşunca bana biraz güven verdi. O anda zaten benim tek amacım ve isteğim Kivram'ın evini öğrenmekti. Bu yiğit Kivram hala yaşıyor, şimdi İstanbul'dadır. Elimi gözüme gelen güneş ışınlarına karşı siper edip konağa dikkatlice baktım. Daha önce misafir kaldığım bu konağı hayal meyal hatırlayınca yaşama dair umudum biraz daha arttı. Konağa doğru yürümeye başladım. Böylece iyi kalpli insan da bir püsküllü beladan kurtulmuş oldu. Kivralık dersimde o kadar güçlü bir inanç ki, kirvemden kuşkulanmak hiç aklıma gelmiyor. Konağa 100 metre kaldı. Önümdeki patikada yürüyen bir genç gelin omzunda 2 helke ile birlikte aynı konağa su götürüyor. Ben tam emin olmak için bu genç geline de Hıdır'ın evini sordum. "Kadın beni takip et," dedi. Ben daha önce bizim eve gelmiş olan bu gelini tanıdım ama gelin beni tanımadı. Kocası bu gelini kaçırdığında bize getirmişti. Gelinin babası bu olaya çok sinirlenmiş, evlatlıktan reddetmişti. Babam kızla damadı bizde sakladı. Sonra da aracılık yaparak işi tatlıya bağladı. İş tatlıya bağlanınca bu dağ köyünde davullu zurnalı güzel bir düğün yaptılar. Düğününde hepimiz halay çektik. Bu kötü şartlarda o eski neşeli günlerim gözlerimin önünde canlandı. Düğünde babamın toplum içindeki neşeli, sevinçli halini ve halay çeken küçük kardeşlerimi tek tek hatırladım. Yaşayan bir insanın beyni en kötü şartlarda bile düşünmeye devam ediyor. Eski günlerde yaşanmış bu güzel düşlerle konağın önüne vardım. Çocuk hali işte. Eski hayatı düşündüm ama babamlar şimdi nerede? Çatışmadan sağ çıktılar mı? Acaba hayatta kalabildiler mi? Bu sorular aklıma gelmedi. O an Kivram'a ulaşınca korkunun ve acıların biteceğini sanıyordum. İnsan acı anılarındaki en ufak ayrıntıları bile hiç unutamıyor. Kivram'ın o konağını hala hatırlıyorum. Konak bir yamaca kurulmuştu. Giriş kapısına 3 basamaklı tahta bir merdivenle çıkılıyordu. Merdiveni çıkınca giriş kapısının önünde 2 metrekarelik bir seki vardı. Kadın bu sekiye varınca içeriye kocasına yani Hıdır Kivram'a seslendi. "Hıdır, bir çocuk geldi, seni soruyor." Bense gideyim, kapının arasından Kivram'ı görüyorum. Gündüz olmasına rağmen Hıdır Kivram yatakta yatıyor. Yastıktan kafasını kaldırıp beni görünce hemen yataktan fırladı. Beni kucakladı ve içeri aldı. Karısına dönerek, Cenab-ı Hak senin gözlerini kör etsin. Çocuğu tanımıyor musun? Seninle ilk kaçtığımız zaman bizi evinde saklayan Kivram'ımızın oğludur. Çabuk mahzenin kapağını kaldır dedi. Kadın hemen yerdeki kalın halıyı yana çekti. Halının altındaki tahta kapağı kaldırdı. Kivram beni telaşla çabucak mahzene indirdi. Karısı da bizimle indi aşağıya. Tahta kapağı kapadılar. Evde bulunan kızı kapağın üstüne halıyı çekti. Biz üçümüz evin bu gizli bölümünde kaldık. Bu gizli bölüm çok alçaktı. Biz sürünerek hareket ediyorduk. İnsanlardan sürüngenler gibi toprağın altına saklanmıştık. Kivram boyuna bana sarılıp ağlıyor. Evsiz yurtsuz kaldınız, perperişan oldunuz diyor. İki gözü iki çeşme gibi akıyor. Bir yandan da bana bakıp ağlamaklı titrek bir sesle konuşmaya devam ediyor. Çocukta betbeniz kalmamış, sapsarı olmuş. Bir deri bir kemik kalmış, dudakları çatlamış, yüzü gözü yaralanmış. Hüda bizden ne istiyor? Beni kivralarımın oğlunu bu halde mi görecektim gibi cümleleri sayıklar gibi sayıyor. Yürekten of çekiyor. Of, of, of, of ki ne of diyor. Ve Kivram kabaran duygularına gem vuramadı. O an hüngür hüngür ağlamaya başladı. Konuşamadı. O çok üzgündü ve sanki benden bir sır saklarmış gibi bir hali vardı. Ben haftalardır kendimi aynada seyretmemiştim. Herhalde açlık, yorgunluk ve korku beni iskelete çevirmiş. Kivram beni perişan halde gördüğü için üzüldüğünü ve ağladığını sanıyordum. O ana kadar ailemi, akrabalarımı düşünecek halde değildim. Meğer ki o babamların feci sonunu yarı buçuk öğrenmiş ama bana duyurmak istemiyormuş. Çatışmada neler olduğunu daha iyi öğrenmek için döne döne bana sorular soruyordu. Çatışma olurken sağında solunda kimler vardı? Yanında vurulan oldu mu? Diğer akrabaların nerede? Ben yanımda okul arkadaşım Kadir kafasından vuruldu. Silahlı çatışmadan sonra yalnız kaldım ama bak kurtuldum. Artık ağlamana gerek yok diyorum. Fakat Kivram'ın gözyaşları durmak bilmiyor. Tekrar bana sarılıp hüngür hüngür bir çocuk gibi ağlıyor. Herhalde ben o zaman ya tap kendinde değildim ya zaman zaman şoka giriyordum ki babam gibi sormak aklıma gelmiyordu. Belki de kötü haberleri duymaktan korktuğum için babamların durumunu sormaktan çekiniyordum. Aylardır dağlardaydım. Bir sıcak yemek, bir yatak yüzü görmemişim. Son çatışmadan sonra korkulu ormanda tek başıma geçirdiğim 3 gün ise beterin beteriydi. Biz mahzende konuşurken yukarıdaki ocakta pişen kuzu etinin mis kokusu mahzene iniyor, beni çıldırtıyordu. Kivram, çocuğa önce biraz sıcak süt getirin. Günlerdir boş kalan mideye süt iyi gelir. Sonra da et pişince birlikte yeriz dedi. Önce süt içtim. O arada et de pişti. Mis kokulu tereyağında kavrulmuş kuzu kavurmasını yedim. Aylardan sonra mideme ilk defa sıcak bir yemek girmiş oldu. Daha sonra beni sıcak su ile çimdirdiler, yeni elbiseler giydirdiler. O akşam mahzende yumuşak ve sıcak bir yatakta yattım. Zor ve dayanılmaz dağdaki hayattan sonra bu yer altındaki karanlık mahzen bana kral çocuklarının odası kadar lüks ve güzel göründü. O gün sabaha karşı uyandığımda savaş olmayan bölgelerdeki çocukların her gün sıcak yemekler yediklerini, yumuşacık yataklarda korkusuzca rahat uyuduklarını düşündüm. Dersimde çocukların da bu hüzünlü ve korkulu hayattan kurtulmasını çok arzuladım. Tüm diğer çocuklar gibi korkusuz ve özgürce yaşamaları için tüm evliyalara, tüm ermişlere, mübarek kırklara yalvardım. Sabahleyin kahvaltıda koyun kaymağıyla en güzel çiçeklerden toplanmış olan petek balını yufka ekmeğiyle yedim. Sıcak çay içtim. Yavaş yavaş aklım başıma gelmeye başladı. İçim biraz ferahladı. Ben herhalde şok etkisinden o sabah kurtuldum. Aklım başıma gelmiş olacak ki Kivram'ın dünkü sorularını, ağlamasını ve döne döne bizimkileri sormasının sebeplerini ve son silahlı çatışmayı düşünmeye başladım. Acaba çatışmadan kaç kişi sağ kurtulmuştu? Kurtulanlar neredeydiler? Şimdi de ben Kivram'a sorular soruyordum. O hep kaçamak cevaplar veriyordu. Bazen de bilmiyorum deyip geçiştiriyordu. Ama Kivram'ın bana acıma duygusuyla bakışlarından ve gözlerinden akan yaşlardan çok kötü şeyler olduğunu anladım. Hatta bu kötü şeyleri onun duyduğunu dahi sezdim. Kivram'ın 3 erkek kardeşi vardı. Benim köye geldiğimi duyunca 3'ü de Kivram'ın evine geldiler. 4 kardeş ölüm tehlikesine rağmen canları pahasına Dersim'in en yüce, en temiz, en saf kivralık duygularından dolayı bana sahip çıktılar. Çünkü o dönemde Ankara tarafından her yere yetki verilmişti Abdullah Paşa'ya. Benim durumumda olan birine yardım edenler hemen yargısız kurşuna dizilirdi. Bu kardeşler en ufak bir tereddüt göstermediler bana sahip çıkarken. Dört kardeş de ölümü göze alarak beni bağrına bastılar öz evlatları gibi. Bana bir çocuk nüfus cüzdanı ayarladılar. O zamanlar çocuk cüzdanlarında resim yoktu. Zaten birçok köyde hiç nüfus cüzdanı yoktu. Bu kimlikteki adını, baba ve ana adını ezberle. Bazen askerler bizim köylere habersiz baskınlar yapıp sürgün edilen köylerden kaçanları arıyor dediler. Sana kimlik sorarlarsa bu kimliği gösterirsin diye tembihlediler. Ben de bu kimlikte yazılanları ezberledim. Keko kimlikte yazılanları ezberledim derken dışarıda Ankara sokaklarında itfaiye arabalarının yüksek ve tiz sirenleri duyuluyordu. Keko savaş gürültüsü oluyormuş gibi heyecanlandı. Birkaç saniye sonra itfaiye arabalarının sesini algıladı ve sakinleşti. Ev sahibi pencereyi açtı. Ankara yine yanıyor dedi. Altındağ semtinde bir gece kondu yanıyordu. Kızılla kara arası alevler göklere yükselip kara dumanlar evlerinin bulunduğu bölgeye kadar geliyordu. Yangından dolayı heyecan başladı ve ilgi yangına yöneldi. Bu şartlarda Dersim olaylarına devam edilemezdi. Akşam yemeğinin vakti gelmişti. İki misafir pencereden yangını seyrederken Hasan bir şeyler hazırlamak için mutfağa gitti. Bir saat içinde tereyağlı soğanlı tava bulguru yaptı. Dersim'den getirilmiş olan tereyağının mis kokusu odaya yayıldı. Çocukluğunda çok sıkıntı ve yoksulluk çekmiş insanlara bu bulgur pilavı paşa yemeklerinden daha değerliydi. Pilavı yediler. Yangın üzerine konuştular, demlenen çayı içip sonra uykuya daldılar. Sabah geç saatte uyandılar. Kahvaltı falan derken saat 11'e gelmişti. Nasıl olsa ev sahibi izin almıştı. Hoca Şubat tatilindeydi, aceleye gerek yoktu. Keko Ağa kahvaltı masasında bir yandan çayını yudumlarken akşam kaldığı yerden konuya devam etmeye başladı. Kivram'ın yanında kaldığımın ikinci günüydü dedi Keko. Ozat tarafından askerler köye gelmeye başladı. Kivramlar uzaktan askerlerin köye doğru geldiğini görünce köyde arama yapabileceklerini düşündüler. Köylülerden ihbar eden olur diye başka çare aradılar. Beni gizlice köyün altındaki çalılık bir yere götürdüler. Fundalıkların, çalıların ortasına bir palaz koydular. Bana asker köyden gidene kadar sakın buradan ayrılma dediler. Onların her söylediklerini çok iyi anlıyordum ve aynen uyguluyordum. Kivramlar beni bırakıp oradan ayrıldıktan sonra ben perişanlığın, üzüntünün, halsizliğin ve kızgın yaz güneşinin etkisiyle oracıkta mayışıp uyumuşum. Askerler köyün içinde saatlerce arama yapmışlar. Köyden ayrılırken ihbar almış gibi süvariler tam bana doğru yönelmişler. O an dört kardeşi bir korku sarmış, dördü de birbirine bakıyormuş. Benizleri sapsarı kesilmiş. Süvariler bana doğru ilerledikçe dört kardeşin yüreği de zonklamış. Ormanlara kaçmaya hazırlanmışlar. Çünkü askerler beni görürse bana yardım eden dört kardeşi de öldürürlerdi. Dördü de bir bana doğru gelen askerlere, bir ormana kaçacağı patikaya bakıyormuş. Süvariler benim 10 metre yakınımdan geçip gitmişler. Bir ara kulağıma gelen insan sesleriyle bir uyandım ki dört kardeş de başucumda dikili bekliyorlar, bana soruyorlar. Kivra sen hiç asker görmedin mi? Ben hayır diyorum. Hiç atlalı seslerini de mi duymadın? Ben yine hayır diyorum. Gerçekten de ben yeşil yapraklı böğürtlenlerin ortasında çok derin uykuya dalmıştım. Bütün bu olup bitenlerden, etrafımda gezen tehlikelerden, yanımdan geçen silahlı süvarilerden haberim yoktu. Kivramlar seni Dersim'in evliyaları korudu sakladı. Seni Hızır bize bağışladı dediler. Şimdi bazıları bana Dersim'de kivralık nasıl bir duygu, nasıl bir inançtır diye soruyorlar. Ben hep yaşadığım bu olayı anlatıyorum. Kivralık dört kardeşin bir çocuk kivrasını kurtarmak için hiç düşünmeden ölümü göze almasıdır diyorum. O dört kardeş bu kutsal ve yüce kivralık inancından dolayı hem kendilerini hem de çocuklarını ölüme attılar. Ama sayıca az da olsa kivralığın da kötü örnekleri vardır elbette. Kivralardan da satılanlar olur. Her milletin hainleri ve kötüleri olduğu gibi. Fakat bu kötü örnekler böyle yüce ve temiz duyguları, kahramanlıkları lekeleyemez. Birçok ülkede bu ağır baskı ve korku ortamında ölüm tehlikesini göze alarak bir çocuğu kurtaran kişilere barış madalyası verilir. Bana göre bu onurlu hareket, bu yüce duygular, bu yüce ruhlar için madalyalar çok küçük kalır. Daha önce de anlattığım gibi Dersim'de her aşiretin bir lideri vardı. Biraz tecrübeli, akıllı, sözü sevilen kişi aşiretin lideri olurdu. Bizim Koçan aşiretinin lideri önceleri İdare İbrahim'di. İdare Ağa Hakk'a yürüyünce yerine Seyit Han Ağa geçti. Benim yanlarına sığındığım Kivramlarım, İbo Ağa isminde bir aşiret reisi varmış. Bir insanın yaptığı kötü veya yanlış işler onun aşiretine zarar verebilir. Her aşiret lideri hem kendi insanları arasında hem de diğer aşiretlerle kendi aşireti arasında düzeni sağlar. Dersimde toplum düzeni pirler ve liderler önderliğindeki cemaatlerle yani bir nevi halk mahkemeleriyle korunurdu. Polisi, ordusu, mahkemeleri, cezaevi olmayan her sertlik sisteminin, her kabile hayatının kendine göre bir takım toplumsal kuralları vardır. Bu kurallar toplumsal ihtiyaçtan doğarlar. Böyle bir toplum yapısında yaşayan insanlar aşiret liderine saygı duyarlar. Ona bağlıdırlar, her olayı liderlerine haber verirler. İşçi sendikalarında aktif çalışan ve demokratik sisteme çok bağlı olan Hasan, "Kekoğam, bu aşiretçi sistem yanlış değil miydi? O sistemde demokrasi ve insan hakları var mıydı?" diye bir soru yöneltti. Keko bu soruya alıngan bir ses tonuyla cevap verdi. "Ben size o zamanki mevcut durumu, gelenekleri ve toplum yapısını olduğu gibi anlatıyorum. Doğru veya yanlış, haklı veya haksız olanı tartışmak ayrı bir şeydir. Elbette ki demokratik sistem daha iyidir. Ama Türkiye'deki yetkililer bugüne kadar demokratik sistemin kurallarına uydu mu?" 38'de Dersim'de yaşayanlar arasında suçlular olsa bile verilen cezalar adaletli miydi? Kundaklık bebeleri, çocukları, kadınları kurşuna dizmek adalete, insan haklarına uygun muydu? Dersim'in yakılıp yıkılmasından, sürgün edilmesinden beri yarım asırdan fazla bir zaman geçti. Şimdi Türkiye'de insan hakları var mı? Adalet işliyor mu? Şimdi demokrasi var mı? Sizin gibi demokrat geçinenler madalyonun hep tek yüzünü gördüler ve görüyor. Öteki yüzünden haberiniz yok. O günkü somut durumu kavramanız için size dünkü konuşmamın ilk başlarında 38'in öncesine ait birçok örnek vermiştim. Birkaç örnek daha vereyim. Elaziz Ovası'nda Hasri Köyü'nde oturan Çar Sancak Türk Bey'inin bahçesinde idam sehpaları vardı. Yakaladığı Dersimlileri bu dar ağaçlarında sallandırırdı. Mahkemeye vermeyi gereksiz sayarlardı. Yargısız kurşuna dizerlerdi. Devlet bunlardan hesap sormazdı. Sanki o dönemdeki Türk beyleri demokrat mıydı? Öğretmen, yargısız infazlar hep devam etti. Amerika'dan maaşlarını alan, Türkiye'de gizli örgütlenmiş olan ırkçı komandolar, Ankara, İstanbul'un sokaklarında yüzlerce devrimci genci kurşunladı. Onlarca insan işkencede can verdi diye ekledi. Keko öğretmenin söylediği bu cümleyi acı bir tebessümle onayladı ve kelamına devam etti. Eskiye, Osmanlı dönemine ait şu olay da çok ilginçtir. Dersimliler Osmanlı tebaasına, Osmanlı korumasına geçmek için İstanbul'daki padişaha müracaat etmişlerdi. Ama Osmanlı Dersim Kızılbaşı olduğu için bu istek kabul edilemez deyip reddetmişti. Dersim, İstanbul, Trabzon ve Diyarbakır ayrı ayrı kültürlerin merkezleriydi. Bu ayrı kültür ve gelenekler arasında tarihte çok defa çatışmalar, zıtlıklar, gerginlikler olmuştu. Son asırdaki çatışmalara ben de şahit oldum. 38'den önce de Trabzonlular ve Diyarbakırlılar Osmanlı ordusuyla birlikte zaman zaman bize saldırdılar. Ama Dersimliler onların topraklarını işgal amacıyla hiçbir zaman kimseye saldırmadı. Hasan önemli bir konuyu daha sordu. "Peki ağam," dedi, "kola veya kelapura gitme, yani başkasının malına zorla el koyma işine ne dersin? Bunlar doğru işler midir?" Kol veya kelapur olayı, yani vurguna gitme olayı, Dersim'in en zayıf noktası, en kötü adetidir. Kadim göçebe toplumlardan kalma bir gelenektir. Elbette yanlıştır. Savunulacak bir yanı yoktur. Zaten Alevi kültürüne yürekten bağlı olan dürüst dedeler ve halkın çoğunluğu bu yanlış olaylara hep karşı çıkardı. Bu yanlışlığı sadece ulaşılmaz dağlardaki gruplar, bazı aşiretler yapardı. Bunları yapanların sayısı çok azdı. Tam yeri gelmişken bu yanlış geleneğe dair size bir olay anlatayım," dedi Keko. 18. ayrımın sonu. Sayfa 181.